Oysa adımız ve
olduğumuz için. Yemek.
Hayatın sesleri. Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, yaşamı anlamsız bulma neden sık rastlanılan bir sorundur? Aşırı titizlik, aşırı yoğunlaşma, ardından yorgunluk, bıkkınlık, tükenme ve kaçınma davranışlarını sergilemek kaçınılmaz mı? Tükenmişlik ve depresyona nasıl çare bulabiliriz? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Türkçapar stüdyo konuğumuz olacak ve sorularımızı ona yönelteceğiz. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Gazeteci yazar Egemen Can Türk telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Öncelikle Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı saldırı üzerine değerlendirmelerini alacağız. Ve hemen sonrasında birbirinden ilginç ve renkli öykülerin yer alacağı ve bu akşam Berlin'de sahnelenecek Tarih Bir Bilmecedir adlı gösterinin detaylarını alacağız. Ve programımızın ilerleyen dakikalarında Gölgenin Sesi köşemizde hayatın sesleri sürecek. Hayalbaz İshak İkinci Tekgül'ün kaleme alıp perdeye aktardığı Karagöz Hacivat oyununu dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz. Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar bizlerle birlikte. Sayın Türkçapar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Bugün aslında çağımızın en büyük hastalığı mı demeliyim, ona hastalık kavramını mı yakıştırmalıyım, siz değerli hocamızdan öğrenmeye çok arzu ediyoruz. Bir de kitabınız var, Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa. Evet. Aslında her şey o dört kelimenin içinde galiba evet. yer alıyor. Evet. Koskoca bir kitap. Biz hem bu kitabı konuşalım hem de programımızın başında aklımıza takılan sorular vardı. Tabii. Soruları sizlere ulaştıralım istedik. Bu kitap nasıl ortaya çıktı diye isterseniz başlayalım. Sonrasında da o kitabın içeriğinde neler var onları konuşalım. Evet.
Bu kitap. Şimdi ruhsal bir problem olduğunda ki bu rahatsızlık düzeyinde de olabilir. Hani normal kişinin gündelik hayatında sıradan sorunlar da olabilir. Ama herkesin her türlü sorun için bir profesyonelden yardım alma imkanı olmuyor. Bazen de bir profesyonel yardımı gerektirmeyen daha hafif sorunlar olabiliyor. Bu konuda pek çok kitap yazılmış. Zaten böyle bir sektör var. Self-help deniyor İngilizce, kendi kendine yardım kitapları. Amaç hani kişinin işte o kitapları okuyarak hem bilgilenmesi hem de bazı pratik kendi kendine yapabileceği uygulamaları yaparak sıkıntılarını azaltması yönünde kitap. Türkiye'de de pek çok kitap var ama ağırlıklı olarak hani benim yazmaya başladığım dönemde daha çok çeviri kitaplar vardı. Çeviri olmayanlar da genelde bu alandan olmayan insanların yazdığı kitaplar. Yani ruh sağlığı disipliniyle doğrudan doğruya ilgisi olmayan kişilerin. Orada bir boşluk olduğunu hissettim. Çünkü genelde yine yurt dışında çok fazla böyle kitap vardır. Kendi kendine yardım kitabı. Genel eğilim bu konuda çalışmış, birikimi olan akademisyenlerin bunu işte herkese dönük hale getirip, anlaşılır hale getirip sunması biçimindedir. Biz de o alanda bir hatta pek çok yabancı kitap çevriliyor ama bizim kültürümüze veya bizim dilimize yabancı olduğu için bence yeterince o fonksiyonu yerine getirmiyor.
Bizi çok tanımıyor çünkü evet. o kitaplar değil mi?
Hem anlatımı itibariyle hani çeviriler takdir edersiniz ki çok anlaşılır da olmuyor. O amaçla başladım. Sanki bir terapi yapıyormuş gibi yani normalde işte bana gelen bir kişiyle konuşuyormuşçasına yazmaya çalıştım. Ve bazı okurlar da hakikaten beni tanıyan hatta bazı okurlar hocam işte sanki sizinle konuşuyormuş gibi hissettik.
O hissi
o dili de yakalayabildik sanırım işte editörlerimizin de katkısıyla. Dolayısıyla amaç hani kişinin hem ruhsal anlamda illa bir sorun olması da şart değil. Biraz o alanı tanımak için, biraz kendini geliştirmek için, çevreyle olan ilişkilerinde kullanabileceği bir takım pratik bilgileri içeren. Ama diyelim bir kişi bir ruhsal problemi var, profesyonel bir yardım alıyor. Orada da hani destekleyici olarak belki okuyabileceği, kullanabileceği bir kitap oldu. Hani evet. o fikirle yola çıktık ve okur ilgisi de hakikaten o yönde güzel bir ilgi oldu. Emek o da tabii teşvik edici insanı, tabii, yüreklendirici.
Psikoloji bölümü öğrencileri de muhakkak o kitabı başucu kitapları yapmışlardır. Evet. Çünkü dediğiniz gibi, ifade ettiğiniz gibi eğer karşıdaki kitabın dili bizi kendine karşımızdaymış hissini uyandırarak evet. çekmiyorsa biz bir süre sonra onu akademik doğru. bir yayın okuyormuş gibi doğru. hissediyoruz. Bizim de konuşan kitapları daha çok
evet.
seviyoruz galiba.
Evet, çok doğru.
Emeklerinize sağlık. Sağ Şimdi olun. Cümle içinde şöyle bir kelime geçti. Kendi kendine yardım kitapları. İnsan kendi kendine nasıl yardım eder, edebilir mi? Biraz evet. bu konuyu konuşabilir miyiz?
Aslında bütün psikoterapilerde psikoterapi kişiye yapılan bir şey değil. Psikoterapi hani tanımı itibariyle düşünürsek ruhsal rahatsızlıklarda bir işte rahatsızlık düzeyindeyse ilaç tedavileri var. İki psikoterapiler var. Psikoterapi ağırlıklı olarak konuşma iletişim yoluyla ruhsal rahatsızlıkların tedavisi diyebiliriz. Burada aslında bir tıbbi tedavi gibi değil tam. Yani tıbbi tedavi kişiye yapılan bir şeydir.
Belki i̇şte ameliyat ilaç yapılırsınız. Olabilir, değil mi?
İşte ilaç verilir size ama psikoterapi kişiyle birlikte yürüyen bir süreç. Çünkü iletişime dayalı. Kişinin duygu, düşünce, davranış alanında değişiklik yapmasına dönük bir takım yöntemler geliştiriliyor. Daha çok da psikoterapide o iletişim yoluyla işte kişi neler düşünüyor ve nasıl davranıyor bunlar ele alınıyor. Ama düşüncesini veya inancını kişinin değiştirebilmesi ya da davranışını değiştirebilmesi öncelikle o kişinin bunu
fark etmesine
ardından bu konuda bir motivasyonu olması, ardından o konuda önerilen yöntemi yine kafasına yatıp uygulaması gerekiyor ki o zaman hani ağırlıklı olarak iki kişinin paylaştığı bir süreç. Şöyle düşünebiliriz psikoterapiyi. Kişi hayatı, yaşadıkları, duyguları, düşünceleri konusunda ve ne istediği konusunda uzman. Terapist de bazı psikolojik bilgileri olan veya psikoterapi bilgileri olan bir uzman. İki uzman bir araya gelerek ortak bir hedef için, kişinin istediği değişimler
birlikte
için
çalışıyorlar.
Beraber çalışıyorlar. Asıl şey böyle. O anlamda aslında bütün psikoterapilerde kişi, evet terapist de ona yardım ediyor ama o da kendi kendine yardım ediyor. Bu tabii ortada terapist olmadığı için hani kitap o nedenle hani o başlığı uygun gördüm. Hani
önce bir kendinizi fark edin demek istediniz.
Kendi kendine psikoterapi ama hani sonuçta burada kastedilen şey hani bir rahatsızlık düzeyinde, klinik düzeyde bir şeyi alıp da kişi bu kitabı okuyup kendi
tamamen
kendine
iyileşecek
tedavi etsin. O tabii
değil.
Zor bir şey. Hani mümkün olsa güzel olur ama hiçbir kitabın öyle bir iddiası olamaz tabii ki.
Evet, aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi yalnızca psikolojik rahatsızlığı olduğunu hisseden kişiler değil, bence herkes bu tür kitapları okumalı.
Evet, kesinlikle.
Ben bazen bu tür kitaplarda şöyle bir hissiyata kapılıyorum. Şimdi okuduğumda işte şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin diye bana anlatıyor ya kitabın yazarı. Evet. Bu sefer de sanki günlük yaşama geçtiğimde sürekli o cümleler aklımda bir yerlerde. Bu sefer de acaba yanlış mı yapıyorum, onun dediğini yapamıyor muyum gibi bir hissiyata kapılınabiliyor. Bu acaba doğru bir süreç midir? Ya da bunu daha iyileştirmek ya da bu algıyı, düşünceyi ortadan kaldırmak mümkün müdür?
O hissiyatta bence haklısınız. Şimdi eğer böyle hap şeklinde bilgiler verilirse tabii kişiye yabancı gelmesi de doğal. Çünkü psikoterapide de aslında iki tür yöntem var. Hani bir daha böyle psikoloji bilimine dayalı psikoterapiler ki bilişsel davranış terapi öyle.
Evet.
Bir de daha bir takım kuramlara göre genelde işte bu konuda çalışan bireylerin ortaya attığı kuramlara göre ilerleyen işte psikanalitik terapi var, ne bileyim Gestalt terapisi var. Bilişsel davranış terapi daha çok psikoloji bilimine dayalı. Yani psikoloji biliminin verilerini kullanarak duygu, düşünce, davranış değişikliği yapmaya çalışıyor. Burada önemli olan nokta şu. Bu değişikliği nasıl yapacağız? Bizim temel yöntemimiz kişinin bunu yönlendirilmiş keşif diyoruz. Kendisinin keşfetmesi.
Söylemiyoruz ona sorunu.
Evet, aynen. Hani keşke hani öyle olsa hiç çok kolay olurdu. Yani bak senin sorunun şudur.
Çözümü
burada
de budur.
Davranış budur, doğru düşünce budur. Hadi sen de bunu yap.
Ama milyonlarca insan var. Her
o zaman çok hani kolay bir şey olurdu. Evet. Naif bir şey tabii öyle düşünmek. Çünkü asıl yöntem şu. Şimdi bir, hepimiz insan olarak ortak özelliklere sahibiz. Buradan gelen bir takım evrensel bilgiler var. İki, hiçbir insanda birbirini tıpatıp aynı değil. Hepimiz tekiz aynı zamanda.
Evet.
Bir de oradan gelen bilgiler var. Aslında terapide yapmaya çalıştığımız şey, ki bu her ikisi de aslında kişinin dağarcığında var olan şeyler. Yani insan olarak hepimizin ortak özellikleri de var. Yine her birimizde o bireysel özelliklerimiz de var. Bu ortak ve bireysel özellikleri açığa çıkartıp hani kişinin o anki sorun yaşamasına yol açan düşüncesi veya davranışı neyse o düşünce ve davranışı onun sorgulamasını sağlamak sorularla. Zaten bu kitapta da her bölümde çeşitli sorular var.
Örnek hani, soru
tabii kişinin,
alabilir miyiz?
Okuyan kişinin hani kendi kendisine bulması için işte ne bileyim duyguyu anlatırken işte duygu nedir, düşünce nedir? Hani kişinin önce bunlarla ilgili düşünmesi gerek. Farkındalığının olması gerek. Daha sonra da yine o sorularla onu keşfettirmek. Diyelim bir kişi diyor ki mesela depresyon diyelim işte ruhsal çökkünlüğü var. Ben diyor çevreme yük oluyorum diyor mesela. Hiçbir işe yaramıyorum.
Öyle düşünüyor.
Evet. Şimdi evrensel doğru nedir? Hani bir insan ilişki ağı içinde hiçbir şey yapmasa bile yakınları için, dostları için, arkadaşlar için varlığı bile bir değerdir.
Evet.
Ve bu evrensel bir şey. İşte terapist bunu belki o kişiye fark ettirmek. Diğer taraftan hani öznel olan dedim. Öznel olan nedir? Bu kişi ne istiyor aslında? Çevresine katkıda bulunmak istiyor. Olumlu etkilerde bulunmak istiyor. İşte onu açığa çıkartıp peki şu andaki düşünce biçimi çevresine katkıda bulunmaya, olumlu etkilerde bulunmaya ne kadar hizmet yatkın ediyor, ne kadar yardımcı oluyor. Eğer yardımcı olmuyorsa onun yerine nasıl düşünebilir? Birlikte keşfettirmeye dönük
bir sorularla. Bir düşünce, bir analiz yolu belirliyorsunuz.
Ama dediğim gibi sorular, hani doğrudan söylemek değil. Çünkü bir şeyi siz birine söylediğinizde onun onu kendi kendine keşfetme şansını elinden alırsınız. Çocuk eğitiminde de aslında, evet, genel eğitimde de öyledir. En güzel eğitim kişinin kendisinin keşfetmesi. Çünkü o zaman o sizin malınız olur. Dışarıdan söylenen bir şey, hani kişiye ne derler, hani bir kulağından girip öbür kulağından çıkar, ama kendi keşfettiğimiz, kendi malımız olan bilgi her zaman bizim için daha değerli.
Ve unutmayız ve devam ettirmek
yani
için gayret.
Yani terapide amaç da öyle bir yaşantısal bilgi. Hani iki türlü şey var. Bir tanesi, mesela insanlar terapiyi sohbet gibi de düşünebilir. Evet, öyle bir yanı vardır. Ama sadece o olamaz. Neden? Çünkü anlatırsınız, rahatlarsınız. Hani bir arkadaşınıza anlattığınızda da rahatlarsınız. Ne bileyim, işte kadınsa işte kuaföre gidip kuaförünü anlattığında, evet, evet, da taksiye bindiğiniz şoför sizi dinlediğinde, ama onun etkisi çok kalıcı olmaz. Daha anlık olur. Psikoterapinin ondan biraz daha fazla bir şey sunması gerekir kişiye.
Psikoterapistler galiba biraz insanı iyi tanıyor oldukları için o yönelimleri daha kolay bulabiliyor. O yüzden zaten o mesleği devam ettiriyor.
Aslında orada mühim olan şey şu. Hani dedik ya, karşılıklı sözel etkileşimle, iletişimle yürüyen bir terapi türü, tedavi türü. Şimdi burada o zaman ana araç iletişim. Eğer o iletişimi iyi kuramıyorsa terapist, iyi bir terapist olamaz. Bu anlamda da mesela bazen insanlar diyor işte, psikoterapiye uygun mudur, değil midir, benim durumum uygun mu? Genelde iyi ilişki kurabilen, ilişki içinde güvenebilen insanların tabii terapiden faydalanma olasılığı daha yüksek. Fazla. Çünkü araç o. Ama kişinin ilişki kurmada problemi varsa psikoterapide de zorlanır, psikoterapisti de zorlar, aynı şekilde zorlanır. ama diyelim işte bir sorununuz var ve o soruna dönük işte somut bir yardım istiyorsunuz. İlişkileriniz iyi. O kişi terapiden çabuk faydalanır, çabuk ilerler. Ben onu şeye benzetiyorum. Hani biraz kaba bir benzetme olacak belki ama taksi şoförü gibidir terapist. Şimdi kişi taksiye bindiğinde bir yere gitmek ister. Der ki işte beni TRT'ye götür. Şoför de onu oraya götürür. Şimdi bu kişinin beklediği şey nedir? Onun kendisini TRT'ye götürmesi, o yolu düzgün bir şekilde kat etmesi ve herhangi bir özel durum olmadıkça kendi işine gücüne bakar. Yani şoför işini iyi yapıyorsa, onu yerine götürüyorsa onun için mesele yoktur. Şimdi bazı bireylerde mesela bir klinik bir problem olduğunda, benim diyelim işte panik ataklarım var, düzelmesini istiyorum, buna benzer. Terapisten istediğine ataklarının geçmesi. İşte depresyonum var, bunun geçmesi. Sosyal kaygım var, bu geçsin. Performans kaygım var, bu geçsin. Stresim var, bu geçsin. Buralarda iş kolay olur. Ama kişinin ilişki problemi varsa, ki bu ilişki problemi de kişilik düzeyinde bir problemse daha zorlanır.
Yani insanlar arası, eşiyle olabilir, evet, toplum içinde
ama
olabilir.
Ama bu şöyle bir şey, hani bir kişiyle ya da belli bir zamanda olan bir ilişki problemi değil. Yaşam boyu süren bir
herkesle
ilişki
belki
problemi.
De.
Evet. Herkesle ve her zaman.
Her zaman.
İşte o tür durumlarda psikoterapi tabii daha zorlanıyor. Çünkü oradaki kişiyi de şuna benzetebiliriz. Hani taksiye biniyor. Diyor ki beni TRT'ye götür.
Yok yok, vazgeçtim.
O arada yalnız ayrıca benim diyor değerli olduğumu da hissettir. Beni sev. Benim önemli olduğumu hissettir. Şimdi niye bunu istiyor? Çünkü ilişki içinde bunlar karşılanmadığı için kendisi açısından her yerde, her ortamda, her zaman yüksek
onu
beklentileri
arıyorum,
oluyor.
Bekliyorum.
Ve onların tabii psikoterapide yaşadığı hayal kırıklığı da fazla olur. Erken dönemde bırakabilirler. Hani böyle bir terapi açısından ayrım var. Bu tür kitaplar aslında o açıdan biraz daha şanslı. Çünkü mesela bir kitaptan okuduğunda diyelim her tür problemi olan kişi ondan faydalanabilir. Yani kitap, çünkü terapi sürecinde mesela terapistin söylediği ya da yaptığı bir şeyi kendi şahsına dönük alıp kırılabilir, kızabilirken hani böyle bir kişilik düzeyinde ilişki problemi yaşayan evet. bir kişi kitapta daha çok onu rahat kabul edebilir. Çünkü kitapta
kızacağı karşısında, biri yoktur.
Evet, bravo, evet. Çok doğru dediniz. Bir muhatap olmadığı evet. için. Ama onu bir kişi söylediğinde aynı şeyi
hayır,
çok
öfkelenebilir.
Hayır, sen
bunu diyemezsin. Evet. Öfkelenebilir, evet. Çok haklısınız. Türkiye'de daha çok hangi tip kaygı modelleriyle karşılaşıyorsunuz?
Şimdi bizde mesela özellikle sosyal kaygı çok fazla toplumsal olarak. Performans kaygısı çok fazla. Tabii depresyon yine hani kaygı bozukluğu değil ama çok fazla. Panik bozukluk, agorafobi çok fazla. Hani topladığımızda bunları alt alta aslında hani farklı rahatsızlık gruplarını bir dönemde hani toplumun genelde işte %20-25'inde aslında klinik düzeyde bir problem
çok,
oluyor. Dört
yüksek,
kişiden birinde.
Çok ciddi. Tabii. Bunun tabii. sebeplerini neye bağlıyorsunuz?
Bir kere insan olmamız. Yani yapı olarak bizim hani duygu, düşünce, davranış organımız beyin ve beynimizin bir kere bize hani ruhsal sorun yaşatmaya dönük bir yatkınlık getiriyor beynimiz ister istemez.
Bir mükemmeliyetçilik arıyor. O olmayınca mı kaygı yapıyor?
Çünkü hani insan beyninin düşündüğümüzde temel şeyi bir hayatta kalmak hani ve varlığını sürdürmek hani. En önemli özelliği. Şimdi hı hı. hayatta kalmak ve varlığımızı sürdürmek için de bir dış tehditle mücadele etmemiz gerek. Dışarıdan gelecek ölümcül tehlikelerle. İki, kaynaklarımızı korumamız gerek. Ki hani boşu boşuna tüketmeyelim
kendimizi. Beynin işte gerçekten evet. zormuş ama.
beyin tabii, evet. beynimiz bizim ilkel ortamda şekillendiği için hani hardware olarak, yapı olarak hı hı. Temel öncelikleri dış tehdit ve hayatımızı, enerjimizi koruyarak sürdürmek. Dış tehditle ilgili bu beynimizin yatkınlığı bizde kaygı bozukluklarını oluşturuyor. Enerjimizi koruma meselesinden de aslında depresyon. Hani bu işin yapısal yanı, beyinle ilgili yanı. Ama sadece bu değil. İkinci neden çevresel olaylar, olan bitenler. Mesela kayıp yaşamak depresyona eğilimli hale getiriyor. Travmatik olaylar yaşamak kaygı bozukluğuna eğilimli hale getiriyor. Bunlar çünkü bizim özellikle çocukluk dönemimizde diyelim ne zaman mesela kendi fikrimizi ifade etsek sen sus ne bilirsin konuşma öyle şey mi olur saçmalıyorsun denilse o zaman giderek ne olur ha eğer ben konuşursam eleştirilirim,
evet,
yetersizim. O zaman ne yapayım? Strateji olarak susayım gibi. Şimdi bir de işin böyle bir yanı var. Bu tabii geçmiş, psikolojik geçmişimiz. Psikolojik geçmişimiz bugünkü güncel olaylarla etkileşiyor. Diyelim hani işte ben sizinle konuşurken, siz benimle konuşurken daha önceki insanlarla ilgili tecrübeleriniz, deneyimleriniz buradaki ilişki kurma tarzımızı belirliyor. Hı hı. Diyelim hani öyle bir şey yoktur ama siz hep eleştirel insanlarla karşılaştıysanız ne oluyor? Daha savunmacı, daha defansif, daha alıngan. Ama yok ortalama sağlıklı bir çevrede yetiştiysek o zaman daha hani
ılımlı,
daha karşıdakini hani ve dünyayı, olayları yaşayan tarzı oluyoruz.
Aslında bu şuna bile bağlı. Aile içinde birinci çocuk musunuzdur, ikinci çocuk mu? Ona bile
hepsi etkiler.
Bağlı değil mi?
Tabii bir de işin bir diğer yanı var. Hani genetik yapı sadece hani bütün insanlara ortak olan bu az önce söylediğim temel özellik dışında bireysel farklılıklarımız da var. İşte insanların yaklaşık %50'si daha karamsardır. İnsanların bir yaklaşık işte ne bileyim yine %40 kadarı kaygıya daha eğilimlidir yapı olarak. Yani bütün insanlarda bu eğilim var ama bazılarımızda daha,
biraz daha fazla
olabiliyor. İşte güncel yaşanan olaylar ortam, çocukluk döneminde yaşanan olaylar ortam, kişinin gördüğü örnekler, modeller bunların hepsi birlikte düşünmek lazım. Yani herhangi bir ruhsal rahatsızlığı tek nedenli gibi düşünmemek lazım. Mesela 11 yaşından önce ebeveyn kaybı yaşamışsa bir kişi depresyona girme olasılığı daha yüksek. Ama erken dönemde ebeveyn kaybı yaşayan herkeste depresyon oluyor mu? Hayır. Ne bileyim işte 13-14 yaşından önce ailede boşanma, uyumsuzluk, işte bir takım ailevi problemler varsa ayrılıklar panik bozukluğa daha çok rastlanıyor. Ama buradan çıkarak ha demek ki anne baba ayrılığı, boşanması panik bozukluğa yol açıyor diyemiyoruz. Çünkü onu yaşayan herkes de olmuyor. Genelde tabii bu insanlar için rahatsız edici bir şey. Yani şunu söylemek istiyorum. İnsanlar tek bir neden bulup rahatlamak istiyor. Hani şunun nedeni şuymuş. İşte depresyonun nedeni meğerse şu genimizmiş. Efendim depresyonun nedeni
turşu yemediğimiz için.
Serotonimiz eksikmiş. Evet. Ya da işte ne bileyim annem babam bana kötü davranmış. Onun için böyleyim. Öyle değil. Hepsinin bir karışımı.
Evet, evet. Bu o zaman aslında biraz karşı tarafı suçlayıp kendimiz o suçtan kurtulmaya çalışıyoruz galiba.
İnsanoğlu biraz. Hani belirsizlikten hoşlanmaz. Bir şeylere biz bir neden bulduğumuzda
mutlaka
rahatlarız.
Mutlaka şundandır diye bir çözüm bulmak isteriz.
Mesela şu anda burada bir patlama sesi duysak ve ikimiz de kaygı duyarız. Daha sonra siz çıkıp baksanız dışarıda, sonra gelseniz.
Bir balon patladığını görsem örneğin.
Ben size sorsam ne oldu? Sizde bir şey yok, merak etmeyin deseniz. Hani rahatlar mıyım ben?
Hayır.
Evet. İşte ne bileyim bir alet işte patlamış, onun için bir şey yok dediğinizde o zaman rahatlarım. Evet. Yani bir neden bulduğumuzda rahatlarız. Nedeni bulamadığımızda hani mesela birisi vefat ettiğinde insanların ilk sorduğu soru nedir? Neden öldü? Ne oldu? Mesela bir trafik kazası oldu. Diyelim otoban, hani öbür tarafla hiç ilgisi yok ama orada da bir sıkışma olur. İnsanlar çünkü dikkatle bakar, inceler
acaba
ne olduğunu.
Ne oldu?
Acaba ne oldu? Çünkü beynimiz öyle de çalışıyor. Yani ben o örnekten bir şey çıkartıp hani kendimi nasıl koruyabilirim? İleride böyle bir şey olursa nasıl önleyebilirim gibi. Yani temelde şöyle söyleyeyim. Bizim eğer bir ruhsal anlamda sağlıklı olmak istiyorsak tek bir nedene bağlı olmadığı için hani kendimizi hem biyolojik olarak ne bileyim işte uykumuzdu, beslenmemizdi, hem çevreyle ilişkilerimiz anlamında iyi ilişkiler kurarak, çünkü öyle çalışmalar da var. İnsanları işte 80 yıl kadar takip eden bir Harvard çalışması var. Boston'da bir grup işte erkeği alıyorlar. Her şeyden, her sınıftan 80 yıl boyunca takip ediyorlar. Başlarına ne geldi, ne oldu, hangi ruhsal hastalıkları geçirdiler, geçirmediler. Ve buldukları en önemli parametre, hani ruhsal olarak evet, sağlıklı ve sağlıksız olanlar arasında sosyal ilişki. Sosyal ilişkileri güçlü olanlar, iyi olanlar daha sağlıklı oluyor. Ama tabii burada şöyle de bir soru var. Acaba zaten ruhsal olarak sağlıklı olduğu için mi sosyal ilişkisi iyi oldu, yoksa sosyal evet, ilişkisi, onu bilmiyoruz ama ilişkilerimizi iyi tutmakta sonuç olarak yarar var. Onun dışında kendi inandığımız şeyler, yani bu işte hayat şöyledir, ben böyleyim, diğer insanlar şöyledir, şöyle yaparsam böyle olur, bunlara biraz daha sorgulayıcı bakmamız gerek. Yani biz bir şeye inanıyoruz diye o doğru olmak durumunda değil. İnsan ilişkilerinde de, kendimizle ilgili de. Yani kendimize dışarıdan bakabilmek. Bir şeyi düşündük diye, aklımızdan geçti diye o doğru olmak durumunda değil. Biz ona uygun davranmak zorunda değiliz. Kendimize karşı daha üstten, böyle daha eleştirel bakabilmek ve ilk sormamız gereken soru bence, ya bu inanç ya da bu düşünce benim ne işime yarıyor? Hayatımı geliştiriyor mu yoksa kötüleştiriyor mu, zorlaştırıyor mu, kolaylaştırıyor mu, ona bakmamız gerek. Çünkü hani kitabın da aslında başlangıç sorusu, hayatın anlamı nedir, onu düşünmemiz gerek. Çünkü hayat bize verilmiş sonlu bir süre, en azından bu dünya üzerindeki yaşamımızın öyle olduğunu biliyoruz. Hepimiz doğuyoruz ve ölüyoruz. O zaman en mühim olan şey nedir? O süreyi nasıl geçirdiğimiz. Eğer bizim inandığımız şey ve o düşündüğümüz şeyler, davranış tepkilerimiz buna yol açmıyorsa, yani kendi hayatımızı ya da çevreyi zarar veriyorsa, olumsuz etkiliyorsa, hani onları durup
bir daha
bir sorgulamak gerekiyor. Hani o düşün kısmı da onu, evet, fark et ve düşün kısmı da onunla ilgili. Evet.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza geldiğiniz için. Aslında sizinle 20 dakika değil saatlerce konuşsak inanın aynı lezzette, aynı güzellikte bu konuyu tartışır ve konuşuruz. Çok çünkü hani insana anlattığınız zaman evet ben de yaşadım aynı duyguları diyoruz her zaman ama sizin gibi değerli hocalara çok ihtiyacımız var. Emeklerinize sağlık. Kitabınızın ismini bir kez daha dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Fark et, düşün, hisset, yaşa. İnşallah bütün dinleyicilerimiz de hissettikleri gibi, mutlu oldukları gibi huzurlu şekilde yaşamlarını sürdürürler. Inşallah. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar stüdyo konuğumuzdu. Hem o güzel kitabı konuştuk hem de biraz yaşamda ilişkiler düzeyinde o ilişkileri nasıl güzelleştirebiliriz, bu konulara değindi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Dereler akar gider, dereler akar gider, taşları yıkar gider, o güzel taşları yıkar gider. Bu dünya bir pencere, bu dünya bir pencere, her gele bakar gider, o güzel her gele bakar gider. Bu dünya bir pencere, bu dünya bir pencere, her gele bakar gider, o güzel her gele bakar gider.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci, yazar Egemen Can Türk var. Sayın Can Türk, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, birbirinden ilginç ve renkli öykülerin yer alacağı ve bu akşam Berlin'de sahnelenecek Tarih Bir Bilmecedir gösterisini sizlere anlatacak Sayın Egemen Cantürk. Ancak öncesinde üzüntümüzü dile getirmeyi istiyoruz. Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı bir katliam gerçekleşti ve hayatını kaybeden Türk vatandaşlarımız da var ne yazık ki. Tüm hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sizin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Evet, gerçekten Hanau'da çarşamba akşamı saat 22 sularında, Almanya saatiyle 22 sularında dünya ve insanlık tarihinin gene kara sayfalarından biri yaşandı. Evet. 9 kişi katledildi ve bu cinayeti işleyen kişi intihar etti. İntihar etmeden önce de annesini öldürdü. Evet. 11 kişi yaşamını yitirmiş oldu ve bu gerçekten Alman tarihinde, özellikle şöyle söyleyelim, gerçekten acımız çok büyük bu anlamda. Tabii Alman siyasilerden de pek çok açıklamalar geldi. Yani Almanya, yani şöyle diyelim, mateme büründü diyebiliriz. Bu anlamda gerçekten ırkçı terör örgütlerinin son yıllarda Almanya'da boy gösterdiğini biliyoruz ama ne yazık ki buna karşı yeterli önlemler şu ana kadar alınmış değil. NSU cinayetleri zaten gündemdeydi, biliyorsunuz. Arkasından Combat 18 adlı bir aşırı sağ terör örgütü ortaya çıktı. Şimdi de Sert Çekirdek adlı bir terör örgütünden söz ediliyor. Özellikle camilere yönelik saldırılar planladığı ortaya çıktı. Evet, acımız gerçekten çok büyük ama Türkler bu ülkenin ayrılmaz bir parçası. Bunun da altını çizmek istiyorum.
Evet, Almanya Başbakanı Merkel de ırkçılık zehirdir diyerek saldırıları kınadı. İnşallah bundan sonra bu tür katliamlar gerçekleşmez. Dileklerimizi, biz de güzel temennilerimizi ulaştırıyoruz Almanya'daki dostlarımıza. Bugünkü etkinliğe gelecek olursak, birbirinden ilginç ve renkli öykülerin yer alacağını biliyoruz ve bu akşam Berlin'de sahnelenecek Tarih Bir Bilmecedir adlı gösteri. Bu gösterinin detaylarını da anlatmanızı rica ederim.
Evet, şimdi gösterimiz bugün Almanya saatiyle 19.30'da başlayacak. Almanya'nın önemli sanat kurumlarından, Berlin'in güzide sanat kurumlarından 36 yıllık bir geçmişi olan Tiyatrom'da sahnelenecek. Şöyle söyleyeyim, işte bir dakikalık öncelikle saygı duruşuyla başlayacağız. Yaşamını yitirenler, onları rahmetle anacağız ve yakınlarına da tabii ki acil yani sabırlar diliyoruz. Bu anlamda bir dakikalık bir saygı duruşu. Arkasından tabii tarihin o gizemli coğrafyasında yolculuk edeceğiz. Bir yerde Türklerle ilişkin, Türklerle ilintili, dünya tarihiyle ilintili birbirinden renkli güzel öyküleri paylaşmak istiyorum. Yani bir İrlanda'ya gideceğiz, İrlanda'dan Orta Doğu'ya uzanacağız, sonra Avusturya'ya uzanacağız ve birbirinden renkli öyküleri anlatacağım bu akşam.
Tarihi bir bilmece olarak nitelendiriyorsunuz. Bunun bir sebebi var mıdır?
Evet, şöyle, şimdi gerçekten tarihi olayları biz yeterince araştırmıyoruz ve neden sonuç ilişkisi üzerinde pek durmuyoruz. Ve bu anlamda da çok sağlıklı bir tarih bilincimizin de olduğunu söyleyemem. Bu sadece bizim için geçerli değil, diğer uluslar için de geçerli olan bir öğe. O anlamda aslında tarihin o tılsımlı bilmecesini çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar biz bu bilmeceyi çözersek, çünkü tarih bir yerde ayna, geleceğin aynası. Evet. Gelecekte çok daha emin adımlarla ilerleyeceğimizi ve bu anlamda hata yapmayacağımızı, daha ayaklarımızın daha da yere basacağını bir yerde ben düşünüyorum.
Farklı kent isimleri söylediniz az önce. O kentlere bizzat siz gidip o öyküleri nasıl biriktirdiniz, nasıl topladınız?
Evet, gerçekten çok güzel bir soru. Şimdi her gittiğim yerde mutlaka gözlem yapıyorum. İnsanlar ne konuşuyor, ne okuyor, bu toplumun özellikle köklerinde yatan, derinliklerinde yatan kültürel öğeler neler? Bunları araştırıyorum. Bunları araştırdığım zaman da çok ilginç öyküler çıkıyor. Ve bu öyküler içerisinde Türklerle ilintili, ilişkili öyküler de var. Tabii bunları görünce insan şaşırıyor. Mesela Drogheda diye bir kent var İrlanda'nın. liman kenti, işte başkent Dublin'in 50 kilometre kuzeyinde bir liman kenti. Mesela oranın armasının ay yıldız olduğunu görünce onu araştırıyorum.
Ha, evet.
Ve araştırmamın sonucunda ilginç, ilginç ve hakikaten tadımlık öyküler çıkıyor.
Birkaç daha örnek vermenizi rica edebilir miyim? Şimdi yurt dışındaki özellikle Berlin'de yaşayan dinleyicilerimiz eğer bu akşam gösteriye geleceklerse şöyle birkaç ipucu onlara vermiş olalım.
Elbette ki. Mesela İrlanda'da biliyorsunuz az önce belirtmiştim. İrlanda'da 1845 yılında Gorta Mór dedikleri İrlandaca büyük açlık, kıtlık baş gösteriyor. Ve Osmanlı Abdülmecit döneminde o zaman Osmanlı Sultanı ve Abdülmecit 5 tahıl yüklü gemi gönderiyor İrlanda'ya ve İrlanda'yı açlıktan kurtarmak için önemli bir adım atıyor. Oysa ki İngiltere'nin hemen dibinde olan bir ada biliyorsunuz. İngilizler İrlandalıların açlıktan kırılmasını seyrederken binlerce kilometre uzakta Türkler İrlandalılara yardım ediyorlar. Ve bu unutulmuyor
evet,
tabii
çok da bilinmeyen
İrlandalılar tarafından.
Bilgi bu aslında gerçekten. Çok da bilinmeyen
evet, gerçekten,
bilgileri derlemişsiniz.
Evet, ibretlik.
Sayın Cancuk peki bunu tiyatro sahnesine nasıl taşıyacaksınız? Nasıl bir gösteri olacak?
Şimdi bu aslında tek kişilik benim sunacağım bir gösteri olacak. Değişik olayları böyle biraz tiyatral, biraz konuşma biçiminde anlatacağım. Tabii arada görsel zenginliğimiz de olacak, müzik de olacak. Yani hem müzikle hem görsellikle hem benim biraz tiyatral anlatımımla böyle bir sunum gerçekleştirmek istiyorum. Bunun dışında tabii ilginç bir öykümüz daha var. Tabii çok ilginç öykülerimiz var. İlginç biyografiler var. Hatta dünya tarihini şekillendiren Türklerin ilginç biyografileri var.
Evet, o zaman şimdi o ilginçliği biz anlatıp dinleyicilerimize bütün konu hakkında bilgi vermeyelim, sürpriz olsun diyelim. Berlin'deki dostlarımız eğer bu gösteriye gitmek isterlerse bir kez daha da hatırlatalım. Bu akşam Berlin'de Tiyatrom sahnesinde sergilenecek. Saatini de tekrar lütfen söyleyiniz.
Evet, Berlin'de tiyatromda saat 19.30'da.
19.30'da sahnelenecek. Tabii Berlin saatiyle, Almanya saatiyle. Bunu da duyurmuş olalım. Size çok teşekkür ediyoruz Sayın Cantürk. Yayınımıza katıldığınız için ve bu gösteriyi dinleyicilerimize duyurma şansını böylelikle yakalamış olduk. Kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok naziksiniz. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci yazar Egemen Cantürk telefon hattımızın diğer ucundaydı. Bugün gerçekleşecek gösterisi hakkında bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Gölgenin Sesi.
Fai hak.
Eğlencedir gönüle ahde vefadır dost. Kadir kıymet bilene hem de şifadır dost. El pençedir gönüller varsa paralı dost. Hesabını bilene işte reçete işte dost. Başın düşünce dara yanında olandır dost. Halini sıkıntını arayıp sorandır dost. İyi günde can ciğer kötü günde yalandır dost. Menfaati bitince de sağlam tekme vurandır dost. Yahu bu ne hiddet bu ne kin dostluğa kara gözüm. Dostlar sağ olsun acıvat. Hala barışmadık mı? Bak mübarek bayram geliyor. Gevrek bayramda gelse barışmam acıvat. Niye küstüğünü bile hatırlamıyorsun. Bırak şu inadı. Bırak baba acıvat. İnadım inat. Tamam barışmıyorsun bari aşağı gel de bak bizi yan yana görsünler. Niye fotoğraf mı çekineceğiz? O zaman ben de sana aldığım hediyeyi vermem. Ne? Bana hediye mi aldın? Vay vay vay. Geldim o zaman hediyenin hatırına hop. Ha şöyle yahu, küstüğümüzden beridir gözüme uyku girmiyor efendim. Hacıvat, hediyem nerede? Efendim, önce bir bayramlaşmak yok mu? Merhabalaşmak yok mu? Önce hediyemi ver, ona göre merhabalaşacağım. Acele etme efendim, sırası var. Bana bak Hacıvat, daha barışmadık, bedavadan konuşma. Hani ya ortada bir şey yok, cebine mi koydun yoksa? Yok efendim, cebe koyulan bir şey değil.
Oh oh oh, ne güzel. Demek ki büyük bir şey almış. Ya hediyenin büyüğü küçüğü olur mu efendim? Ne kadar ayıp. Olmaz olur mu? Bal gibi olur. Uzatma Hacivat, nereye koyduysan çıkar artık. Saklamadım ki, açıkta duruyor. Allah Allah, hani nerede be? Tam karşında efendim, paketiyle duruyor. Bu paket benim karşımda duruyor ve ben görmüyorum, öyle mi Hacivat? Aynen öyle kara gözüm. Şimdi seni mor bir paket yaparım, görürsün ha. Muşmula suratlı seni, al bakalım sana. Dur efendim, hiddetlenme hemen. Sürpriz hemen öyle gösterilir mi? Gösterilmez mi? Gösterilmez. Şimdi sana ipucu vereceğim, sen de hediyeyi tahmin edeceksin, anlaşıldı mı? İpin ucunu kaçırmadan ver bakalım Hacivat. Her şeyin yenisi, onun eskisi makbuldür. Eski, eski, eskidikçe kıymetlenen bir şey. Hah, memur. Bana memur mu aldın Hacivat? Değil efendim ya, Allah Allah, olur mu öyle şey? Olmaz tabii. Gökteki yıldızlara benzer, hava kararınca ilk onlar görülür. Aa, buldum galiba. İnce uzun mu? Evet kara gözüm. Aa, sokak lambası aldın demek bana. Hayır kara gözüm, adına şarkılar yazılmıştır hani. Güzel sesi vardır. Aa, bir dakika. Demek sesi de güzel ha. Ha, bu sefer bildim o zaman. Para para para. Değil efendim. Son dönemde az bulunur olmuştur. Tamam işte para. Yok ya birader. Seni tanımak isteyince ona bakarlar. Dur biraz düşüneyim. Para olmadığına eminsin değil mi Hacivat? O zaman şu boşluğu doldur. Sen beni moloz zannettin galiba. Al bakalım. Boşluğu dolduracakmışım. Ya kara gözüm, niye vuruyorsun? Söyleyeceğim cümledeki boşluğu doldur diyorum. Ha, tamam o zaman. Geri alayım tokatı. Ver bakayım bana. Ya Allah Allah. Tamam söyle bakalım boş cümleyi. Bana nokta nokta noktanı söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bana maaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Değil canım. Bana arabanın markasını söyle, sana... Değil efendim, ne ilgisi var? Ah, buldum. Bana TC kimlik numaranı söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Değil efendim, canlı bir şey. Sırrını taşır, içini dökersin. Sırtını kaşıyanın üstüne mi çökersin? Tamam, Karagöz'ün hard disk ısındı. Artist derken? Diyorum ki zor gününe yetişir, Hızır gibi yani. Yenir mi içilir mi bari? Yenmez, içilmez, atılmaz, satılmaz. Neye yarar o zaman bu meret? İstemiyorum Hacı Cevcev. Ama onsuz da olmaz. Bana bak mumbacaklı miskin herif. Neyse hediyen bir an önce ver, yoksa benimkiler geliyor, haberin olsun. Tamam tamam, söylüyorum, kızma birader. Ne? Kızma birader mi aldın bana? Kızma birader oyunu. Yahu tavla alsaydın bari Hacivat. Hayır efendim ya. Dost diyorum, dost. Dost derken? Dost işte efendim. Karanlıkta ilk parlayan yıldız. Zor gününde yetişen, sırrını taşıyan, adına şarkılar yazılan dost değil midir? Vay köfte hor vay. Deminden beri bunun için mi lafı eveleyip geveleyip duruyorsun? Al bakalım sana dost. Vurma kara gözüm, biz eski dostuz yahu. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Al bakalım sana. Yapma kara gözüm. Bak bu kadarın insanın içinde kötü örnek oluyorsun. Sen de hala gitmedin, karşımda duruyorsun. Vallahi barışmadan gitmem buradan. Önce beni kandır, sana hediye aldım diye. Sonra utanmadan bir de barışmayı bekle. Ah, benim senden başka kimim var kara gözüm? Ay, bu sefer acıdı galiba. Kime derdimi dökerim, sen olmadın mı? Tamam tamam, vurmayacağım, bir daha ağlama be. Ah benim biricik yarenim. Tamam Hacivat, bak şimdi ben de ağlarım ha, susturamazsın bir daha. Ben sensiz bir bülbülüm, gülsüz kalmış hüngür. Ben bir kuru dalım, baharsız kalmış. Ay salya zümük. Neyleyim şu hayal perdesini bir sureti kara göz olmayınca? Bu sefer damardan girdi. Hüngür hüngür. Şu dostluğumuzun kıymetini bilelim kara gözüm. Arada bir doğru dersin iki gözüm. Küs durmak yakışır mı bize? Barışalım gitsin kara gözüm. Barışalım ki oyun bitsin iki gözüm. Efendim efendim. Arkadaşlık günümüz kutlu olsun. Mutlu olsun. Bayramın da mübarek olsun. Allah Allah. Olmayan bayramı da kutladın ya, hadi bakalım. Yine kendini pahalıya sattın ya, neyse. Aldım kabul ettim. Adam bana kendini hediye etti be. Allah Allah. Hoş olsun gönüller, kırılmasın kalpler. Bayramdan bayrama öpülmesin eller. Yıktık perdeyi, eyledik viran. Ben gider sahibine ispiyonlarım hemen. Efendim, her ne kadar sürçülisan eyledikse affola.
Gölgenin Sesi.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gölgenin Sesi köşemizde tiyatro oyuncusu, yazarı, hayalbaz İshak İkinci Tekgül'ün yazıp oynadığı Karagöz Hacivat oyununu dinledik ve böylelikle geldik bir programın daha sonuna. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor, güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi günü saatler yine 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.